Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar. İyidir, senin sormalı.
İyiyiz abi. Biraz sıcak havalar. Evet. Yine şikayetlerimize başlayacağız.
Hep zaten soğukta da soğuktan şikayet ediyorsun.
Ya abi, sıcak hava daha kötü. Bir Haziran'da giriyoruz bu arada, hani bu gündemle birlikte. 22 numaralı gündemdeyiz. TeknoSeyir'i teknoseyir.com üzerinden takip edebilirsiniz. Sosyal ağlardan yine TeknoSeyir adıyla takip edebilirsiniz bulup. Ek olarak destek olmak isteyenler de TeknoSeyir Plus alıp bize destek olabilirler.
Reklamsız izleyebilirler.
Evet. Şimdi önümüzde bayram var. Önce onu bir aradan çıkarmamız lazım. Çünkü 9 günlük bir tatil ilan edilmişti ama o tatil tabii daha çok devlet memurlarına. Şimdi biz ne yapacağız bayramda? Öncelikle bu bayram tam ortaya denk geliyor. Salı, çarşamba, perşembeyi kapsıyor.
Evet.
Biz haftaya cuma yine gündemde oluruz. Arada da videolar devam edecek gelmeye. Yani şimdi tam kafamda kuramadım ama muhtemelen her günde bir video düşecektir. Yani normal o kadar stok yapabildiğimizi düşünüyorum.
Akış devam edecek yani.
Evet, bir sorun olmayacak. Herkesin de bayramını şimdiden kutlamış olalım.
Kutlayalım.
Tatile gidecek olanlar var. Kazasız belasız gitsinler. Trafik kazalarının en çok yaşandığı dönemler oluyor maalesef bunlar.
Evet.
Evet. Şimdi bu haftanın bir tane olayı var zaten. O da Computex, baktığın zaman hani teknoloji anlamında söylüyorum.
Tayvan'da gerçekleşen Computex bilgisayar ağırlıklı bir fuar. Zaten bilgisayar ağırlıklı tek fuar artık kalan. Diğerlerini telefon işgal ediyor tamamıyla. Computex son bilgisayar fuarı gerçekleşti. Biz bu sene gitmedik. Pek Computex basın olarak katılmaya değmiyor. Biraz masraflı, biraz uzak. Ama o kadar basın anlamında dönüşü olmuyor diyorduk. Ama bu sene de tam tersine işte hem AMD hem Intel daha çok şey gösterdi.
Evet.
Gidilebilirmiş aslında. Buradan takip ettik, yine bir sürü şey var. Şimdi, gelişme var.
Computex Tayvan'da yapıldığı için genellikle Tayvanlı firmaların şov yaptığı yerler oluyor. Başta Asus olmak üzere.
Evet.
Ama bu sene şovu AMD çaldı birazcık diyebiliriz açıkçası.
Ya Ryzen'in 3. nesli zaten merak ediliyordu. Çünkü daha 2. nesil duyurulduğunda 3. nesil biliniyordu.
Evet.
Ve umutlar vardı, merak vardı. İşte 3. nesil 3000'li model numaraları olan Ryzen işlemciler duyuruldu. Güzel, hani hakikaten heyecanla beklenmeye değecek gibi. Gayet yüksek performanslı ve yeni bir şeyler var. Hani sadece bir işlemci hızı artmış değil. Bir de hani güzel tarafı bir ay sonra piyasada. Hani
piyasaya
bir
çıkacak.
Şey değil. Şimdi Intel'i de birazdan konuşacağız. Intel sonbahar, kışta satacağı şeyleri anlatıyor. AMD'ninki hazır.
Temmuz'da çıkacak onların.
3000 serisi fiyatlarının da işte $200'dan mı ne düşük modelinin
200'den başlıyor.
Başlayıp 500-600 dolara kadar en yüksek modelin.
Burada o en
çıkacağı.
Yüksek model biraz yeni. Ryzen 9 seriye eklenen hani 357 ve 9 var. 3900X.
Intel i9 yaptı. Onlar da Ryzen'in 9'unu çıkarttı.
12 çekirdekli.
Hala o birbirlerine benzemekten duramıyorlar. Alıkoyamıyorlar kendilerini.
Bununla beraber PCI Express 4.0 geliyor.
Evet, o bence en ilgi çekici şey. Çünkü PCI Express 3 çıkalı çok oldu. Hani teknolojik anlamda çok oldu. Eskimişti artık teknoloji dünyası anlamında. Mesela şimdi SSD'ler coşacak. Hemen zaten firmalar PCI Express 4 kullanan SSD'ler duyurdular. Çünkü hazırdı zaten. SSD'ler makinenin içine doğrudan taktığımız M.2 tipindeki SSD'ler. PCI Express 3'ün hızı yetmiyordu onlara. Şimdi bir anda bu etkisi şu. 3 saniyede 3 GB okuyabilen SSD'lere normal artık. İlk başta çok heyecanlandık da şimdi normal geliyor. İyi SSD'ler. 5'e çıktı o sayı hemen. Daha da artacak. Biraz daha artacak. Şimdi bu sene dolayısıyla SSD'lerin hepsi yenilenir.
Herhalde
her firma
olacak.
SSD'lerini 4'e, PCI Express 4'e çıkartır. Ekran kartı, AMD bunu anakarta yansıttı. Ekran kartına da getirecektir tabii ki.
Öyle.
İyi oldu. Bir uzun zamandır platformun kendisinde bir yenileme, iyileşme olmuyordu. Bu da oldu.
Evet, işlemci tabii ona uygun. Şimdi şöyle bir şey var, AM4 hani eski anakartlar BIOS güncellemesiyle bunları destekleyecek ama tabii şey denemiyor yine de, hani AM4'le her anakartta bunlar çalışacak denmiyor.
Evet.
Ona artık işte üretici bazında bakılacak.
Şimdi yeni AMD Yonga seti falan da var zaten.
X570 çıktı.
Genelde ortanın üzeri sistem kuran, bu işi birazcık artık hobi, birazcık keyif, birbirine karışmış durumda olan kullanıcılar zaten eski yenisini takmaz, ne yapar eder, hani imkanı vardır. Yeni bir sistem, yeni işlemciye, yeni anakart, yeni Yonga seti kullanır.
Evet.
Ha, upgrade olasılığının olması tabii ki iyi bir şey. Ama hani o eskileri güncelleyeceksin falan da çok fazla bence şu anda artık eski dinamikler yok. Olay zaten laptopa şeye döndü. Mobile laptopa döndü. Masaüstü bilgisayar bir hobi daha çok artık. Bir keyif aracı ya da özel ihtiyaçlara çözüm getiren bir şey. Eski dinamikler bence pek geçerli değil.
Bu X570 ile birlikte PCI Express 4 tabii ki desteği var. Bir de USB 3.1 Gen 2 destekleri de geliyormuş. Fakat bunun özellikle diyorlar ki bu PCI Express 4.0'ın getirdiği bir güç tüketimi artışı varmış. Aktif soğutma gerekiyormuş chipsette.
Eskiden de öyleydi.
Eskiden de öyleydi. Eskiden bir süredir görmüyorduk.
Lazım değildi de hani öyle overclockçu falan firmalar koyarlardı fan Yonga setinin üzerine de. Yani tabii ki istemeyeceğimiz bir şey. Bir fan daha. Genelde onun hız kontrolü falan da olmaz. Küçük bir fandır. Pek istemeyeceğimiz bir şey.
Chipsetin Wi-Fi, Bluetooth gibi yetenekleri de olduğu söyleniyor. O tabii şeye göre değişir. Anakartçının birazcık isteklerine göre değişecektir. Tabii şimdi bununla beraber kıyamet kadar herkes anakartçılar, anakart tanıttılar X570. Doğru. Bunlara tek tek burada girmeyeceğim. Ama her tanıdığımız her firmanın artık bir X570 çözüm var. Şey farklı belki biraz o söylenebilir. Şimdi AMD'ye her şeyin iyisini Intel'e yapıyordu firmalar yıllarca. Şimdi Intel'e ne yapıyorlarsa onun karşılığı artık bir AMD anakartı da oluyor. Hani zenginlik anlamında. Bir diğer haber Navi GPU'su RX 5700 olarak artık hani bir ismi de var.
Evet.
Ama hani çok fazla bir şey duyurmadılar burada sadece.
7 nanometre.
Evet, 7 nanometre olduğu zaten bekleniyordu. İsmini Radeon DNA yaptılar hani bu şeyin mimarinin ismini. Şey gözükmüyor hani bir ray tracing bahsini geçmiyor. Muhtemelen ben olmayacağını düşünüyorum bu sefer de. Çünkü onların...
Çünkü Navi kaç yıldır konuşuluyor. Evet. Bu çok yeni bir şey değil. Bundan sonrakinde olursa olur ray tracing.
Bir yandan hani bunun bir tarafı da herhalde konsollarda gözükecek işlemcide.
Evet.
Bu olacak.
Evet.
Bunun da çıkışı hani Temmuz diyor AMD. Aslında o da çok uzak değil. 5700'lerin fuarda gösterdikleri hani bunun karşısına koydukları ürün 2070. Hedefledikleri 2070. Herhalde bu da bir seri olacağı için bunun da bir 2080'in karşısına gelecek bir modeli olacaktır diye düşünüyorum. Ama yani tutar da yani 2000, maksimum 2070'e karşı geliyoruz derlerse o da pek yüz güldürmez yani.
Belki bir 5800 olur.
Belki olabilir. İnşallah da olur. Şeye geçiyorlar abi nihayet. GDDR6'ya geçiyorlar.
Evet. Günümüzün grafik şeyi o. Belleği o. Teknolojisi o. Zamanında çok GDDR6 için çok konuşuldu, spekülasyon yapıldı, hep olumlu şeyler konuşuldu. O kadar da dünyayı sarsmadı çıkmasıyla birlikte. Tamam herkes geç. Konsollar da büyük olasılıkla öyle olacak. Yeni konsollar da öyle olacak.
Evet. PCI Express 4.0 dediğin gibi desteği de olacakmış.
Evet.
Bakalım AMD'de hareketlilik çok fazla.
Evet.
Intel... Yeni X serisi işlemcilerini duyurdu sadece. Hani
ya şimdi Intel zaten ben yıl başında işte CES'teydim. Intel sonbaharda kış aylarında satışa sunacağı 10. nesil işlemcileri anlatmıştı, bahsetmişti. Yine aynı şey. Intel yine aynı şeyi bahsetti. Şey yok çıkmış işlemci yok. Falan yok.
Yok.
Bunlar 10 nanometre. Güncel işlemciler, şeyi de Wi-Fi 6'yı yani 802.11ax'i falan içinde taşıyan, Thunderbolt 3'ü içinde taşıyan, gayet minimum 4 çekirdekli, gayet güzel işlemciler ama bu işlemciler daha ortada yok. tarihi bile yok işte sonbaharda hani yılbaşı sezonuna çıkacak şeyler. Arada başka 9. neslin yeni işlemcileri çıktı. Ben bir tane işte i9-9900KS'ye çıktı. Bütün çekirdekleriyle 5 GHz'e çıkabilen ilk işlemci. O bana çok cazip geldi. i9 ama i7 değil, o pahalı olacak. Kolay göremeyeceğimiz bir işlemci. Intel bayağı bir yeni işlemcileriyle konuşuldu ama bu işlemciler dediğim gibi hani ortada yok. İleride yani daha çok hani tabii ki bunlar hazırdır, üretimi yapılıyordur, üretime hazırdır falan filan ama bizim için, biz tüketiciler olarak şu anda sadece hani iyi niyet çıkacak edecek.
Zaten şöyle bu 10. nesilde de hani duyurdukları işlemcilerin çoğu önce mobil.
Mobille çıkacak önce. İşte artık şey değişti, piyasa değişti.
Ve dediğin gibi hani Intel'in hani oradaki söylemi %18'e varan bir performans artışı eski nesile göre ama esas söylemleri şey gibi gözüküyor. Artık hani 1080p oyunu Intel daha yüksek sesle söylüyor.
Ya bunun içinde şey var, grafik çekirdeği bunların yeni.
Evet.
Ve şu Gen andaki 11. şu anda zannedersem 8.5 nesil. 8. nesil mi? 8.5 deniyor galiba nesil şu anda Intel'in dahili grafiklerine. Bu 11.
11.
Büyük şey, 9 değil yani, büyük bir atılım grafik teknolojisinde. Ha tamam, tabii ki yine ekran kartının yerine geçmeyecek. Kendi Yok. Ayrı bir ekran kartının yerine geçmeyecek ama hani o 40 dolarlık falan ekran kartlarından da iyi performans verecek. Umuyoruz.
Evet.
Tahmin ediyoruz. Driver'ı, yazılımı falan da değişecek bunlarla birlikte. Ama işte seneye elimize geçer.
E tabi. Öyle gözüküyor. Bir diğer haber, Project Athena'yı duyurdu.
Konuşmuştuk biz bunu zaten.
Evet.
Yeni Ultrabook'un
fakat burada
daha rafine edilmiş hali.
Ultrabook'ların kendileri de çıktılar. Hani Computex'te firmalar ürünlerini göstermeye başlıyorlar. Şöyle, bunun özelliği bu zamandaki Centrino gibi hani böyle bir sertifikası olsun, belli olsun çabası vardı ya Intel'in.
Evet.
Şimdi burada o yokmuş mesela, o ilginç. Sonradan halledeceğiz biz diyor. Intel istiyor ki, şimdi bütün firma diyor ki ben laptop yaptım, işte 24 saat pili gidiyor. Tam da neye göre gidiyor?
Neye göre,
hani
evet.
Kısıtma ayarını bunun.
Farklı ölçüm, farklı ölçüm yöntemleri evet. Var. Farklı ayarlar var hiç konuşulmayan.
Intel diyor ki bundan sonra bu testleri ben yapacağım diyor. Bundan sonra artık bir şey 6 saatse 6 saat, 7 saatse 7 saat. Ben diyor alt standartları da ben koyacağım. Onları sağlayan ürünler işte bu Project Athena dahilinde olacak. Ama şey yok diyor şu an için. Hani Project Athena destekli bir logo, bir branding yokmuş. Vatandaşların sokakta nasıl anlayacak bunu diye soruyorlar. Intel biz onu halledeceğiz bir şekilde diyor. Hani bir şey olacaktır herhalde.
Centrino falan gibi bir marka,
şey lazım.
Bir etiket i̇şte yaratılacak demek.
Ne bekliyor Intel? İşte SSD'si olacak, hızlı açılacak. İşte bu sürekli bağlantı olayı var. Evet. Hani hemen internete hemen erişimi olacak. İşte uzun pil ömrü olacak. Ve bunlara o laptopların uyup uymadığını da Intel test edecekmiş.
Evet.
Olay bu yani. Optan bellekleri güncelliyor Intel.
Evet.
Onlar da işte PCI Express 3.0 ama 2X'ten
4 kanala çıktılar.
4 kanala çıktılar.
2 kanalda akıl alır gibi değildi. Niye böyle? Piyasadaki en hızlı flash bellek yongalarını kullanıp nedense bağlantısını 2X, 2 kanalla sınırlıyorlardı bu Optan SSD'lerde. Onu sonunda 4'e çıkaracaklarmış ama sektör PCI Express 4.0'a çıktı.
Yeah.
Intel yine 3'te ama şeyi 2 katına çıkarttı. Bir önceki hale geldi yani, herkes 4'e taşındı. Onlar o boşalan şeyi doldurdu. yuvaları doldurdu. Bilemiyorum hani Intel ne düşünüyor, ne planlıyor anlamak orada zor.
Evet. Bir de bu şey vardı, iptal edilen compute kartları vardı ya.
Evet.
Onu NUC altında birazcık geri getireceklermiş. NUC compute element olacakmış o.
Yani bir kere olmadı daha.
Yani niye evet. Bir de şey var orada, güzel bir yorum var. Bunun amacı şuydu aslında. Mesela onu biz sen ben almayacaktık. Vestel alıp televizyonuna koyacaktı mesela. Ve o değiştirilebilecekti, upgrade edilebilecekti. Diyorlar ki sen bunun standartını zırt pırt böyle değiştirirsen bir compute kartı, bir NUC oldu.
Zaten hiç zaten öldürdün. Gönlü yok. Daha evet. Da kaçacaklar.
Yani bence yani genel olarak baktığımız zaman hani AMD burada gerçekten hani çıkacak ürünlerin tarihi belli, şu belli, bu belli, daha başarılı bir sunum
tabii
oldu.
Tabii daha internet. Elle tutulur şeyler AMD'nin duyurdukları ve yakın yazın evet, çıkıyor.
Yazın çıkıyor.
Intel'in duyurdukları seneye.
Evet. Nvidia da biraz duyuru yaptı. Onlar da laptoplar için Studio Branding programı duyurmuşlar.
Yani mobil Quadro'ları duyurdular. Bir de işte evet, bu şimdi bu creator kelimesine taktı sektör bir süredir. Windows bile yok, Creator Edition Windows'un. İşte Nvidia'da yine öyle bir şey yapmış. Sertifikasyon programı gibi bir şey duyurmuş. Aynen, bu teknolojik bir şey değil.
Yalnız şöyle bir durum var. Farkında mısın? Gaming'den sanki bir uzaklaşma çabası var firmalarda.
Demek ki tükettiler. Tükettiler. Bir zamanında da overclock'u böyle tüketmişlerdi. Demek ki gaming de alınacak. Oradan verim alındı. Başka şey şimdi.
Evet. Mobil Quadro RTX kartları da çıkıyor. Normal bir güncelleme. Çünkü aslında hani teknoloji aslında altındaki aynı. Bunun bir Quadro'su oluyor. Bir işte bizim için oyuncu gaming kartları oluyor.
Evet.
O beklenen bir güncellemeydi o da. Asus çift ekranlı bir laptop duyurusu yaptı. ZenBook Pro Duo diye. Gördün mü şeklini?
Ya biz çift ekranlı laptopu 8 sene falan önce görmedik mi ya? Yani Taiichi çıkalı ne kadar? 8 sene olmuştur.
Arkalı önlüydü değil mi? O kadar olmamıştır.
Teknoseyir kurulduğunda Taiichi daha yeni gelmişti. 2011. İşte 7-8 sene var.
Bakayım.
Yani klavye yerine
2013'te incelemişiz.
İşte klavye yerine 6 sene. Klavye yerine ekran. Tamam artık yeter, sıkıldım bundan. Ya bunu kim istiyor kardeşim? Yani sonuçta biz bunu o zaman da 6 sene önce söylediğimiz şeyler hala geçerli. Tuş klavyenin bir mekanik insanın parmaklarına temas eden bir boyutu var. Tuşların sana verdiği fiziksel bir dönüş var. Basıyorsun tek tek tepki alıyorsun.
Evet.
Ekranda bu his yok. Dolayısıyla hani tamam ne olacak işte istediğin şey F klavye, Q klavye yok. İşte Sanskritçe klavye falan şeyi yok. Yazılımla ekrana istediğin klavyeyi yansıtacaksın. Ya da oyunsa oyuna özel klavye yansıtacaksın. Tamam çok güzel ama mekanik klavyede artık bilmiyorum kaç yüzyıllık bir icat. Kaçıncı yıl şeyini, yaşını dolduruyor klavye bilmiyorum, mekanik klavye. Ama bir neden de var. O yüzden hani bu çift ekran süper fikir. Hayır kardeşim ya, ben hemen yolumu değiştiririm bunu gördüğüm yerde. Şeyi de gördük daha önce. Asus'ta da görmüştük. Neydi? W5F miydi? Arkada Microsoft Sideshow mu ne diye bir şey çıkartmıştı. Laptopun sırtında küçük bir ekran daha oluyordu. Neymiş? Laptop kapalıyken bile ben oradan maili falan görecekmişim. Kimse ne istedi ne kullandı böyle bir şey. Microsoft da yine bir senede onu unuttu, bıraktı. Şimdi yok öyle bir şey.
İki tane 4K ekranı varmış. Ekranın ama ikincisi laptopun klavyesini yarıya bölüyor. Yani oradan çalıyor şey alanını. Valla bilmiyorum, evet. 32'ye 9 oranı varmış.
İşte yan yana iki tane 16'ya 9 gibi düşüneceksin. Ya insanlar böyle çok, nasıl söyleyeyim, şey ezber bozacak şeylere mesafeli duruyorlar bence. Şu andaki kullanıcıların derdi de bu değil.
Hı hı. Ama bak şey, ScreenPad özelliğini ZenBook ve VivoBook'lara da yayacaklarmış. Biz orada onu da test etmiştik, hatırlıyor musun?
Touchpad'i bir dokunmatik ekranını evet, touchpad haline getirmek.
Yani onu da hani çok mutlu etmemişti bizi. Gerçi biz hani ilk versiyonunu kullandık birazcık da, hani belki onun şeyleri vardı ama yaymaya başlıyorlar. İşte demek ki beğenildi mi ne oldu anlamadım ben de. Ben çok fazla beğenmemiştim açıkçası.
Ya bu tür şeyler tabii ki alışırsan çalışma şeklini hızlandırabilir ama şöyle bir durum var. Mesela böyle üzerinde 20 tane düğmesi olan mouse'lar oluyor.
Hmm.
Şimdi bu 20 düğmeye 20 tane işlev atayıp makine gibi çalışan adam da var.
Var tabii.
Ama o adam işte şimdi sonra işte bir arkadaşının bilmem ne bilgisayarına Windows kurmak için gidiyorsun. Senin önüne iki düğmeli 30 yıllık Microsoft Logitech Pilot Mouse'u koyuyorlar. İşi gitti senin. 18 düğme eksik senin alıştığına göre.
Doğru.
Bir anda sudan çıkmış balığa dönen adam var. Hani bu her zaman bu riski taşıyacak. Ya da diyorsun ki ya benim hayatımda böyle bir şey yok, durum yok diyorsan git. Ama hani bu şey aynı şekilde bu şeye bile yayabilirsin. Şu gesture'lar, jestler, touchpad'de 3 parmakla kaydırdım falan filan. Alışırsan mükemmel kullanırsın ama her yerde yok onlar. Ha, adam diyorsa ki ben kendi bilgisayarımdan başka bilgisayara el sürmem diyorsan tamam kendine göre şekillendir, bütün özellikleri kullan.
Evet, bir de Asus'un bu şeyi var, Zenfone 6 30. yıl özel sürümünü duyurdular.
Ne zaman 30 yıl?
Asus 30 yaşında.
Asus yaşında, tamam. O zaman Zenfone 6 30. yıl sürümü değil, Asus Zenfone 6 Asus 30. yıl sürümü. Ne özelliği varmış?
Valla özelliği her şeyden bol miktarda koymuşlar abi. Şimdi, 12 GB RAM, 512 depo.
Şurada şunu fark ediyorum bunu konuşurken. Bir Zenfone vardı.
Evet.
Zamanında ortalık yıkılıyordu. Hani ilk çıktığında müthiş fiyatlı. Hatta Zenfone 6'ydı çıkan. 5'te 6'ydı.
Ona hiç girme abi, çıkamayız.
Süper fiyatlarla girmişti. Ve insanlar için bir seçenek. Hani Zenfone diye de bir seçenek var. Hı hı. Şeydi. Asus her sene bu Zenfone ailesini öldürmedi. Ama şu anda bir Allah'ın kulu satın alma, telefon satın alırken Zenfone ağzından çıkmıyor. Bir şekilde bu geride kaldı, unutuldu.
Ya biraz da şey oldu, Asus her modelini getirmedi Türkiye'ye ve fiyatları biraz yüksek kalmıştı. O yüzden getiremiyorlardı. Mesela bunun geleceğini de ben pek zannetmiyorum. Hani. Çünkü zaten limitli bir adette üretilecek. 12 GB RAM, 512 GB depolaması varmış. Bir de bunların şey özelliği var. Bu Zenfone 6'nın sırf bu 30. yıl versiyonu değil. Flip ekran. Yani arkadaki ekran sana böyle çıkıp dönüyor. Kamera. Kamerası İyi. Çıkıyor sana bakıyor. Yani böylelikle kendini ana kamerayla çekiyorsun.
Anladım.
Öyle Snapdragon 855 tabii.
Öyle flipli milipli telefonlarda yüz tanımayla kilidi açma çalışmıyor. Çünkü önce kamerayı açman gerekiyor. Kamerayı açacağım ama kilidi açarım zaten.
Ya onlar çok bir çözüm değil o soruna. Tabii az önce söyledik aslında ama bu PCI Express 4.0 gelişmesi olunca SSD üreticileri de tabii ki bunu destekleyen SSD'leri duyuruyorlar. Ben bir tanesini aldım. Corsair.
Hepsi çıkartacak. Evet.
Burada tabii aslında anahtar kelime şu. Kontrolcüsü mesela bu Fison kontrolcüsü PCI Express 4.0 destekliymiş. Onu kullanıyorlar. Geri kalanı zaten
aynı şey.
Aynı şey.
Gerisi aynı şey.
Ve senin söylediğin rakamlara ulaşılıyor işte 5000 MB saniye okuma, evet. Yazması da 4250 MB saniyeymiş.
Şimdi tabii kimi arkadaş şeyi tartıştı orada, hani bir şey değişir mi? Günlük değişmez tabii değişmez. Ki. Günlük hayatında bir şey, benchmarklar artacak. Ama olmaması için bir neden de yok hani. Tabii ki artsın. 10 GB da olsun saniyede. 20 GB da olsun, bir zararı yok. Sonuçta terabayt diyorsun. Terabaytı doldurmak o kadar uzun sürüyor ki. Hani bir dosya terabayt büyüklüğünde dosya aktarmak. O kadar uzun süren bir şey ki günümüzün hızlarıyla.
Evet, doğru. Onu da videocular özellikle çok iyi bilirler. Hani o gigabaytlarca veriyi aktarmak ne kadar hızlı olursa o kadar iyi.
Yani bir de şeye mahkum kaldıysan işte öyle mesela ağ üzerinden aktarmak falan gibi bir durum varsa öyle bırakıyorsun. Bir gün sonra geliyorsun.
Tabii.
Oldu mu? Geliyorsun şey olmuş, bir yerde takılmış sana bir soru sormuş.
Doğru, şey de var. Hani bilgisayara aktardıktan sonra o bilgisayarın içinde de aktarıyorsun. Çünkü çalışma disklerinin bilmem ne farklı
tabii
oluyor.
Tabii ki. Daha hızlı olması normal. Bugün oyun dediğin şey 100 GB'ı geçti. Büyükleri, gelişmişleri.
Öyle.
Bu hızlar gerekli.
Gigabyte'da bir kart gösterdi. Şey adaptör yapmışlar PCI Express 4.0. 4 tane M.2 takıyormuşsun içine, üstüne.
Bu şey de var bu. MSI'da var bu. Hediye bayağı... çok çok yüksek anahtar. Biz bir tane herhalde incelemiştik. çok yüksek anakartlarıyla hediye ediyor böyle bir kartı.
Var var.
Tabii o 4.0 PCI Express 4.0 değildi ama.
Değil evet. Bunu hızlı olacak. Onun dışında şöyle bakayım bir de HyperX klavyelerinde kendi switchlerini kullanmaya başlayacakmış.
Cherry şeyi bitti.
Evet.
Cherry dönemi bitti. Artık zaten Cherry bir vermiyor zannedersem switch.
Herkese vermiyor
artık. Ben kendim klavye yapacağım. Eskiden de yapıyordu da hani artık kendi klavye switch'imi üretip klavyemi satacağım düşüncesindeydi. Ne oldu? Herkes alternatif geliştirdi.
Evet.
Cherry, MX falan o artık konuşan da kalmadı.
Doğru.
Unutuldu.
Evet, benim hani o şeyden seçtiklerim bu haberler.
Evet.
Computex'ten seçtiklerim böyleydi. Şimdi biraz kendimize dönelim. Kendi gündemimize. Huawei ABD yasağının anayasaya uygunluğunu dava konusu
evet,
yapmış.
Evet. Onlar da kendi yasal hamlelerini başlattılar. Bu Amerikan hükümetinin yaptığı uygun mu diye Amerika'da dava ettiler. Tabii şimdi orada hani hükümet, devlet ayrı, hükümet ayrı farklı evet. şeyler. Dolayısıyla devlete şikayet ediyorsun hani hükümetin yaptığı doğru mu şey mi diye. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek.
Evet bu hafta bir de şey oldu hani yasağı, Huawei yasağına uyan bazı kurum ve kuruluşlar geri adım evet. atmaya başladılar.
Yani şimdi tabii bu artık bu konu çok konuşuldu. Tabii hemen şey de başladı. Hor kullanılmaya da başlandı
evet.
için tık çalmak için işte Huawei'nin eline cetvelle vurulacak falan filan bir sürü saçma sapan o ayarda şeyler yayınlandı. Yok işte Wi-Fi kullanamayacak, SD kart kullanamayacak falan. Niye kullanamayacak kardeşim? Kullanacak tabii ki. Wi-Fi'ye bağlanmak için Wi-Fi Alliance diye bunun standartlarını belirleyen bir kurum var. Onlar Huawei'yi çıkartmaya kalktılar. Sonra işte yine eklemişler. SD kartın standartlarını belirleyen kurum ilk başta hani Huawei'yi çalışmayız mı alışmayız dedi. Yine sitelerine eklemişler. Eklemesi haber olmuyor. Çıkartması haber oluyor.
Öyle.
Artı bunları SD kart kullanmak için o SD kart kurumuna üyemeye olmak zorunda değilsin. Hı hı. Ne olur? Logosunu kullanamazsın. Ama sen evde yaparsın. Bir elektronik devre yaparsın. SD kart kullanır. Wi-Fi'ye bağlanır. Hı hı. Kimse seni engelleyemez. Ha ama kutuya Wi-Fi'ın kendi bir logosu var. Böyle dilim dilim BG evet. falan şey var. Onu kullanamazsın. Kutuya koy basamazsın. Dolayısıyla hani Huawei cihazlar Wi-Fi'ye bağlanamayacak diye haber yapıyor teknoloji sitesi. Hani bir de hani bunu normal magazin sitesi yapsa dersin ki bu aptallar zaten bilmiyor. Teknoloji sitesi böyle haber yapıyor. Yok böyle bir şey. İnsanlığı da paniğe sürüklüyorlar hani sahiplerini. Zaten yoktu böyle bir şey. Zaten işte bu Wi-Fi Alliance, SD Card Association mı ne söyleyemedim. Şey yine koymuşlar işte partnerleri arasında şey yer alıyor. Huawei gözüküyor. Gözükmese de hiçbir şey değişmez.
Evet. Evet abi dediğin gibi çok abarttılar yani utanmasalar Huawei İngilizce harfler kullanamayacak falana gelecek
yani. Yani. Huawei de kendi işletim sistemini Hongmong mu ne öyle bir ismi var tescil ettirdi şeyi falan. Onlar da kendi hamlelerini yapıyorlar.
Evet.
Bu hafta bayağı sessiz geçti aslında.
Doğru.
O açıdan.
Zaten bir anlamda hani Google olayı da 3 ay ertelendi. Hani esas hani gürültü evet. koparan oydu. Şimdi bakalım ne olacak.
Ya tabii oluşan tedirginlik havası yeter. Hani Amerika için de Amerika'nın da işine gelir. Biz istersek bunu yapabiliyoruz şeyi. Elektriği. Diğer bütün firmaları ürküten bir şey.
Öyle.
Huawei bir iki açıklama yaptı. Dedi ya Amerika bu kadar güvenlik diyorsa bütün dünya için güvenliği sağlayacak adımlar atsın. Hani
doğru.
Biz geçen hafta konuştuk. Huawei'ye güven. Evet Huawei şeyi çalabilir. Altyapıyı üreten bir firma olarak her türlü bilgiyi iletişim altyapısından çalabilir ya da o altyapıyı sabote edebilir. De bunu Cisco da yapabilir. Hı hı. Juniper Networks da yapabilir. Hani birine güvenip öbürünü ben şeyim. Amerika farklı bakabilir. Amerika der ki Cisco benim. Huawei Hı-hı. yabancı. Bana Doğru. hepsi yabancı. Ben kendi yabancı. Açımdan bakıyorum. Bana hepsi yabancı. Ben hiçbirine güvenmem. Hı-hı. Ben Huawei'ye güvenmediğim kadar Cisco'ya da güvenmem. Yani bu mücadelede bizim ekstra uyanık olmamız gerekiyor evet, dolayısıyla.
Kesinlikle. Bizde de internet sensörüyle ilgili bir haber çıktı. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. İnternet erişim engeliyle ilgili daha az engelleneceklermiş. Yani bir internet sitesinin tamamına değil bir kısmına hani engeller hepsi kapanmasın. Erişim engeli işte sorunlu yerine gelsin diye.
Evet.
Öyle bir çalışma yapılacakmış. Nasıl yapılacak çok merak ediyorum.
Biliyorsun zaten HTTPS diyorlar o işi bozuyor.
Evet.
Dolayısıyla hani bu nasıl olacak ben de bilmiyorum.
Yani HTTPS'i de mi aşacaklar?
Ya şimdi o çok teknik bir konu. Hani devlet başkanlığının falan o kadar teknik bir beyanat vermesini beklemezsin.
Yok canım.
Ama HTTPS'in şimdi bazı network firmalarının sattığı cihazlar var. HTTPS trafiğini analiz edip açıp değiştirip sonra tekrar paketlediğini... cihazının özellikleri arasında belirten firmalar var ve bu firmaların müşterileri arasında Türkiye'de gözüküyor.
Öyle.
Dolayısıyla bilemiyorum hani. Ama hani böyle bir yeteneğe sahip olsalar bile bunu Wikipedia'daki filanca kıçı kırık sayfa şey için o ellerinde öyle bir kart olduğunu belli etmezler. Hmm. Hani bunu yapabildiğini belli etmezsin. Bakalım. İlginç ama hani böyle bir beyanat verilmesi enteresan, sürpriz evet. bir gelişme.
Uber bugün mail attı. Uber Excel servisi Türkiye'de son buluyor diye ki zaten Uber oydu aslında.
Hani... Minibüsler.
Evet, Vito'lar. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamayı indirmiş. 12 bin Uber Excel sürücüsü varmış. 6 bin şirkette Uber sayesinde gelir elde etmiştir diyor mailinde. 31 Mayıs itibariyle Uber Excel faaliyetleri duruyor. Sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz diyor. Ama hani o Uber o değil zaten hani
yani
zaman.
Sarı taksiyi şuradan çevirip yani, binebiliyorsun. Evet, niye o... Uber'den çağırayım?
Dolayısıyla Uber hani çıktı demek bile yani denebilir bu şeyle bence.
Zaten geçen hafta onun da beyanatları yapıldı. Yok işte Uber'i biz tanımayız falan diye yine aynı şeyle onunla paralel.
Taksicilerin dediği oldu sonunda.
Zaten taksicilerin, minibüsçülerin, halk otobüsçülerin dediği her şey oluyor. Onların istemediği hiçbir şey olmuyor. Sırf Uber'i düşünme. Genel olarak dikkat et. Onların istemediği hiçbir şey gerçekleşmiyor.
Ya burada
bu değil. Şey şey perde arkasında gizli yöneticiler falan şey olur ya ne saklı seçilmişler miydi? Soner Yalçın mıydı?
Ha değil mi?
İşte bunu yazsın. İşte asıl taksiciler yönetiyor ülkeyi.
Vallahi.
Ya ne olacak? Bu Uber tamam. 2 gün sonra Uber çıkacak. Yine şey olacak. Yani bunun karşısında ne kadar durabileceksin?
Evet bak bu İstanbul'da hizmet veren bir de yani Türkiye'nin genelinde yok bu servis. İstanbul'da 4 milyon kullanıcıya erişmiş. Şimdi buradaki düşünülmesi lazım. 4 milyon insan niye bunu tercih ediyor? Niye taksiye binmiyor da daha pahalı olan güzeli tercih
tabii
ediyor
ki.
Gibi şeyleri
tabii
düşünmek
ki.
Lazım.
Ya tamam hani bir taksi sistemi kurulmuş. Bir sürü kişi ekmek yiyor falan filan ama kardeşim şey değil ki işte zamanında da adamlar kitabı elle yazıyormuş. Matbaa çıkmış. Yani bir şekilde bazı şeyler alt üst oluyor. İlla ki hani bu yaşam da seni yaşatmakla sorumlu şey mükellef değil yani. Bir, hı hı. Tamam simit satıyorsundur. Simit kimse yemez olur. Börek satmaya başlarsın. Hani mecbursun bunu yapmaya. İlla ki hani insanlar sen onu yaptın 40 yıldır baban da o işi yapıyordu sen de yapıyorsun diye senden simit almak zorunda değil.
Evet.
Bu da böyle bir şey hani bu çağ değişiyor şey değişiyor. Ne oldu? Ha bak kimi şeye biniyorsun taksiye biniyorsun adam da Uber de var bir taksi de var falan adam diyor ki nerede ekmek varsa ben onu kovalıyorum abi diyor. Hepsini kendine entegre etmiş. Direnmek yerine. Kendini o sistemlere katmış. Şimdi tamam Uber Türkiye'den gider. Bunu bir zafer olarak görebilirler istemeyenler. Ama işte ne kadar dayanacaksın dediğim gibi. Ne kadar dayanacaksın?
Öyle.
Her yerde şey var. Korsan taksisi bilmem nesi çok kolay. Bir şey yap. Şuradan gir köşedeki bakkala sor abi araba gerekiyor bize arada sırada var mı bir tanıdık falan de tak diye 15 dakika içinde bulursun. Hı hı. Orada olmadı yandaki eczaneye sor bilmem ne bulursun. E demek ki bir ihtiyaç var kardeşim.
Öyle öyle. Ya. Ve ihtiyaç var bir de şikayet var mevcut sistemden.
İşte o yüzden bir ihtiyaç var. İnsanlar kredi kartıyla ödemek istiyor. İnsanlar farklı şekillerle ödeme yapmak istiyor. Mesela arkadaşını taksiye bindirip şeyi benden, benden düşsün ödemesi. Hı. Diyorsun ki al bu adamı götür şuraya. Tamam hani ondan bir para alma. Bilmem ne böyle ya da güvenlik şeyden abi, görüyorsun işte gitti mi gitmedi mi araba nerede. Hı. Bilmem ne. Bunları istiyor insanlar.
Öyle.
Kendisi zaten işte bir taksi yok belediyenin taksisi falan neydi o? İBB taksi mi nedir? İyi taksi.
İyi taksi.
Falan filan. Gerekecek bunlar. Şart hani günümüzün tek şeyinde, yaşamında. Hani bugün dolayısıyla Uber'i yenmek bir zafer değil.
Öyle.
İki gün sonra yine aynı tartışmalar olacak.
Firefox screenshot özelliğini kısıtlamaya karar vermiş. Şöyle Firefox'un bir ekran görüntüsü alma sistemi var.
Onu kendi serverına yüklemeyi kaldırıyorlar. Evet, yoksa
kullanmaya devam edeceksin.
Ekran görüntüsü almaya devam edeceksin de kendi makinesine yükletiyormuşuz bir süre için.
Evet.
İstersen onu kaldırıyor. O akıllıca bir şey tabii. Çünkü adamın aldığı ekran görüntüsü yüzünden senin başın derde girer. Senin sunucunda bulunacağı için o görüntüler ya da senin sunucundan paylaşılacağı için.
Evet.
Yani hiç demişler başımız ağrımasın.
Şimdi Amerika'da şey sorunu var. Bu Trump'ın sağa sola her yere vergi koyması. Özellikle Çin başta olmak üzere. Firmaları etkiliyor orada üretim yapan firmaları. Dolayısıyla firmalar bunlarla başa çıkmak mı mantıklı yoksa Çin'in dışında başka bir yerde mi üretmeliyiz tartışmasını yapıyorlar. Evet. Logitech de geçen gün CEO'su bir röportajda biz de ufak ufak Çin'in dışına çıkma arayışları içindeyiz. Şey diyor adam hesap yapıyoruz diyor. Yani Trump'ın tarifleri mi, işte şey vergileri mi ödenecek? Yoksa işte bir yere gidip daha ucuza üretim yapmak mı daha ucuza gelecek? Ha diyor ki adam arada bir fark çıkarsa onu da ürünlere yansıtacağız artık diyor.
Sana bana yansıtacak evet. Yani.
Evet.
Evet.
Yani eski fiyatlarımızı başaramazsak diyor. İşte deniyoruz diyor bir şeyler. Kendi içlerinde de yapılanmalara gidiyorlarmış masrafları kısmak için ama diyor olmazsa taşınacağız. Taşınmamıza rağmen diyor. Fiyatlar yüksek kalırsa da tüketiciye yansıyacak diyor.
Evet.
Ve şey anlatıyor isim vermeden. Hani bunu yapan sırf Logitech değil diyor. Yani başka Çin'de üretim yapan firmalar da
tabii Çin canım, dışında yani,
Vietnam'a vesaireye gidiyorlar Malezya'ya.
Şimdi bunu hani bu konu internette konuşuluyor işte Logitech fiyatları arttırırız dedi. Hani işte Logitech almayız. Logitech almamak sorun değil kardeşim. Hepsi şey.
Hepsi.
Bu hepsi. Bugün ilk Logitech'ten ilk düştüyse bu laf hepsine hepsi, şey olacak.
Tabii ki.
Hiçbir şeyi çözmüyorsun o şekilde.
Evet. Bir de şeyler var abi. Fabrikasızlar var. Hani adam sadece marka ama Çin'de bir yere yaptırıyor. Fabrika taşındı mı sen de taşınmış oldun. Sana da
ya
yansıyacak.
Bugün Nvidia'nın fabrikası yok yani. İşte. Şeyde, sipariş verip yaptırıyor. ViewSony'in monitör fabrikası yok. Dünyanın en önemli monitör üreticilerinden birisi. İşte. Sipariş verip yaptırtıyor. Evet, o sipariş verilen yerde hemen her zaman Çin oluyor.
Ama bir yandan da adam diyor ki işte biz Vietnam, Malezya oralara taşınıyoruz. Yarın Trump oralara da vergi koyacak.
Tabii canım tabii. Bugün hani o şey çok büyük bir saflık olur. Hani bunun sırf Çin'le kalacağını yani. Ya da Huawei ile kalacağını zannetmek. Bu yarın öbürsü gün Vietnam palazlansın Vietnam. Hı. Olacak. Ya da bir başka firma Malezya'da üreten bir firma palazlansın o olacak hedef.
Öyle. YouTube Gaming uygulaması sonlanıyormuş.
Zaten haber vermişler daha önceden de 30 Mayıs'ta tamamıyla bitiyor. O YouTube Gaming'in özelliklerini YouTube'a eklemişler. O girişim.
Evet. Hiç başarılı olamadı.
Başarılı olmamış.
İki tane hack haberimiz var. Joomla hacklenmiş. Ama tam bir extension kısmı.
Hacklenip evet. İnsanların serverlarına kripto para oluşturma yazılımı
evet.
Update çünkü bu hacklenen sunucu asıl cümledeki update eden, başka işte insanların, kullanıcıların makinelerini update eden bir sunucu. Tabii o sunucuyu hackleyince insanlara update diye kendi istediğin şeyi göndertiyorsun. Kripto para yazılımı göndertmişler o sayede. Halledilmiş ama tabii ki bu şeyi gösteren bir şey işte. Bu otomatik, biz geçmişte bunları konuşmuştuk. Gerçekten güvenlik konusunda bilgili, kaygıları olan, dikkatli olan insanlar otomatik saat güncellemesini bile kullanmıyorlar. Hı hı. Çünkü diyor ki adam, saat sunucusunu eklerler. O yüzden kendi saati bile güncelleyecekse kendi elle yapıyor. Bu WordPress, Joomla falan çok güzel sistemler ama böyle otomatik güncellensin falan dedin mi her şeye kendini açık bırakıyorsun.
Öyle.
Extension zaten bak, browserlar da extension'dan baş ağrıyor. Bu extension çünkü ne olduğu belli değil. Başka Joomla var, sen varsın, iki kişi. Bir de üçüncü kişi işte extension'ı geliştiren. Onun ne yaptığını tam bilmiyorsun da. O bir amatör. Ya da işte bir firma değil, bir kişi. Hı hı. İşte hani bulaştın mı, tamam extensionsız da olmuyor ama 3 kere 4 kere daha dikkatli olacaksın kardeşim. Maalesef. Yani bu iş böyle. Keşke böyle olması gerekmese ama gerçek hayat bu.
Bir de şey var eklendi, Canva, bu da şey, online grafik tasarım aracı. 139 milyon hesap gitti.
Bravo, çok. Ama şifreye gitmemiş iddiaya göre.
Evet.
Başka bilgiler gitmiş.
Rakam büyük.
Her hafta bir iki.
Bu hafta şey de mail attı. Flipboard.
Flipboard da bir ara bizim sunucuya girmişler. Biz de yeni fark ettik gibi bir açıklama yaptı.
Ona da girip şifrenizi değiştireceksiniz. Kullanıyorsanız.
Evet.
iPhone uygulamalarının kullanıcı takibi için kullandıkları verilerin analizi üzerine bir çalışma yapılmış. Burada ben linkini verdim. Şey sorun abi, hani şimdi diyoruz ya, sen hep söylüyorsun, o örneği veriyorsun. Mesela Windows'un senin bilgisayarına veri yollarken bir kaydı kuydu yok.
Evet.
Android için, Mac şey için de, Apple için de söyleyebiliriz belki böyle şey, ama yüklediğimiz uygulamalar bazen bunu yapıyorlar. Delik açıyor senin sistem çünkü kendisinin senden izin almış zaten.
Makinenin de çalışmasına izin vermişsin bir uygulamanın.
Ve kendi güvenlik açığı.
İnternette çıkmasına da izin vermişsin, tamam.
Burada güvenlik açığı gibi değil de bu adamlar, Washington Post haberi, arkada çalışan uygulamaların neler yaptığını bakmışlar. Diyor ki adam, işte yaptığı araştırmaya 1,5 GB neredeyse hani veri transferi oluyor diyor. Hani şey, arka planda aylık 1,5 GB veri transferi var ve
ne
burada
bu?
İşte şey var.
Giden ne?
Her uygulama kendi, sen tabii izin vermiş oluyorsun. Kendisi diyor işte, kimi diyor numaranı alıyor, kimi diyor IP adresini alıyor, kimi başka bir şeyini alıyor. Kimi diyor ama diyor hepsini şey gibi düşünmeyin diyor. Zararlı diye düşün, bazısını diyor çalışması için gerekli
tabii
uygulamalar,
ki, tabii ki.
Bilgiler gidiyor ama senin diyor, sen diyor 1,5 GB'ı böyle yolluyorsun. Sırf diyor bazıları için o verinin miktarı bile hani
tabii
önemliyken.
Tabii ki.
Bazısını, burada bunlar 1,5. Belki çok uygulama kullanan daha fazla yolluyordur. Ve burada senin hiçbir söz hakkın yok. Bir kere o izinleri verdikten sonra o nereye gidiyor, ne yapılıyor, ne ediliyor tabii bilmiyorsun. İşte şey diyor, arka plandaki uygulamaların işte o verisini yollamamasının ayarları varmış. Eğer diyor yani çok pimpirikliyseniz bunu kapatabilirsiniz. Yollamayabilirler ama diyor bu sefer de uygulamanın çalışması bozulabilir deniyor. Sadece hani şey konusunda daha işte şeffaf olması lazım. Yani acaba her o giden bilgi gerçekten gitmeli mi, gerekli mi kısmı? Yani firmalar hep genelde diyor işte gereğinden fazla bilgi senden alıyor,
evet,
aslında bakarsan.
Evet.
Öyle bir sorun var. Belki bu biraz daha derlenir, toparlanır. Yani o öte yandan Apple'da diyor ki ya bu bilgileri alıyorlar ama hani amaçları dışında kullanıldığını biz tespit edersek yakarız diyor. Orada diyor Apple'a
yani
güveneceksin.
Biz onu Facebook zamanından şey biliyoruz o. O şekilde bir güven sistemi yok kardeşim. Hani
evet.
Öyle.
Yani şey tabii her zaman olduğu gibi şey gündemde, işte third party tracker deniyor, takip sistemleri.
Evet.
Onlar işte bu reklamlar bilmem neler için senden topladığı bilgi vesaire. Yani bayağı bir bilgi kaptırıyoruz aslında arka planda bu firmalara verdiğimiz izinler yüzünden.
Evet.
Merak edenler okuyabilirler. Linkini verdim detaylarını. Oyun dünyasına geçeyim. Death Stranding videosu yayınlandı. Bir video yayınlandı ve çıkış tarihi açıklandı. Bir defa bu Death Stranding PlayStation oyunu.
Sadece PlayStation'da çıkacak.
Evet.
Tır.
tahminen. Ya da en azından şöyle diyelim hani...
İlk etapta herhalde.
Belki PC'ye çıkar da sonra. Bu Metal Gear oyunlarını yapan Kojima'nın. Yapımcının Hı-hı. yeni oyunu. Dolayısıyla onun çok takipçileri var. Bütün oyunlarını Tabii. oynayan, seven. O heyecanla bekliyorlardı.
8 Kasım'da gelecek bu sene.
Türkçe altyazı olacağını evet. duyurdu Sony.
Sony'de Türkçe altyazı olacaklarını. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bu Death Stranding'in şöyle bir sorunu var çıktığından beri. Duyuruldular. Kimse bu oyunun ne olduğunu anlamadı. Bu bugüne kadar çıkan en kapsamlı video. Yine kimse bir şey anlamadı. Yani şu anda hakikaten hani anlayanlar varsa yorumlara yazsınlar ama gördüğüm kadarıyla sadece teoriler var. Bir çeşit, çünkü bakıyorsun bir anda oyun 1. Dünya Savaşı'nda geçmeye başlıyor. Bir anda işte bir tabii orada da bir gelecek tasviri var, biraz karanlık olan. Zamanlar arasında mı gidiyor adam, hani bir şeyleri çözmek için geçmişten geleceğe gelme mi var, geçmişten geriye gitme mi var? Yani karakterler böyle değiştirebiliyor mu boyutunu, zamanını? Hiçbir şey anlamadık. Bekleyeceğiz, artık göreceğiz.
Çıkınca oynarsınız.
400 küsür liralık bir ön siparişle de PlayStation mağazasında yerini aldı.
Kaçtı? 6 Kasım mıydı? Ne 8. dedin? 8 Kasım'da çıkacak oyuna. Şimdi niye 400 lira vereyim?
Evet, şu an. Ya hiç eskiden şey oluyordu. Ucuz oluyordu ön sipariş. Bazen öyle oyunlar yapıyorlar. Çıktığı gün iki katına falan. Bu öyle değil. Bu şimdiden pahalı.
Bari taksit yapsınlar da Kasım'a kadar çeksinler dilim dilim. taksit.
Bize gelir bu oyun. Sony'den bakarız artık ne olduğuna.
Şeye bakmıştık. Neydi daha önce? Phantom Pain miydi? Neydi? Bir şey sen oynamıştın ya. Ot topluyorduk şeyle. bir yerlerde şavadan ineği falan bağlayıp şeye atıyorduk.
Bu öyle bir oyun değil tabii.
Falan filan. Güzel, değişik bir oyundu da. Hani en ufak bir ilişkim olmamasını tercih ederim.
Ya şey çok fazla abi, oyunda Metal Gear Solid dedin mi? O hikayeyi anlamak da, onun da hikayesi çok uzun. Çok karakterlerin evet. birbirleriyle bağlantısı falan.
Ben onun 8 bit Nintendo şeyini oynuyorum. Onu daha düz, hani fazla düşünmem gerekmiyor. 2 boyutlu.
Call of Duty Modern Warfare 25 Ekim'de çıkıyor.
Evet, şimdi Call of Duty Modern Warfare zaten herkesin evinde
bir yerlerde bir var.
Duran bir oyun ama yine böyle çıkıyor. İsmi değiştirmediler. Ama bu o Call of Duty 4 müdür Modern Warfare?
Ay bana hiç sorma, ben kafam karışıyor.
4'dür zannedersem. 4'ün adı, alt ismi Modern Warfare'di. Müthiş bir oyundu. Yani o zamana kadar Call of Duty 2. Dünya Savaşı'ydı çünkü. Bir anda işte bir onun bir şeyi vardır. Gemiyi basarsın. İlk görevi vardır. Evet. Herkesin aklındadır. Öyle. Şimdi oyunu hatırlamayanlar hatırlamıştır. Gemiyi bastın görevle. Müthiş bir şeydi. Hakikaten büyük bir değişiklikti. Orada bazı karakterler çıktı. O karakterler birkaç oyun boyunca devam etti falan. Güzeldi. Sonra işte geçtiğimiz yıllarda Call of Duty şeylere sardı. Infinite Warfare, Advanced Warfare falan filan. Black Ops. Fantazi şeylere dönüştü. Uzaya çıktık. Şimdi 2. Dünya Savaşı oldu geçen sene. O da çok yüz güldürmedi. Şimdi yine özüne dönüyor. İsim bilmiyorum. Kafaya karıştıracak.
Evet, karıştıracak.
Kafa karıştıracak. Yalnız daha önemlisi, ya da belki bizim için önemli, yeni oyun motoru yıllardır geliştirildiği söyleniyor ve diğer başka oyunlarda da bu oyun motorunun kullanacağı söyleniliyor. Bu önemli. Bunu takip etmek lazım teknik tarafı açısından. Ha, oyun güzel olacaktır. Call of Duty her zaman single player'da, tek kişilik oyunda mükemmel hikayeler oynatır. Ben bu Modern Warfare 2 müthiş oyunlarda hala aklımda bazı sahneler, bazı yaşanan olaylar, görüntüler. Bu da iyi olacaktır. Şey ama tabii diyor. O efsane ne kadar devam edecek? Bence bu geçtiğimiz yıllarda Advanced Warfare, Black Ops 2, Black Ops 3, 4 falan biraz aşındı Call of Duty'nin markası bence.
Vallahi şöyle bir defa crossplay desteği varmış.
Evet, PC ve konsollar oynayacak. En azından konsollar demeyelim, Xbox'la, çünkü Sony o işe taş koyuyor biliyorsun. Xbox One'la PC karşılıklı oynayabilecek gözüküyor.
Bir yandan da hani karakter dediğin için onu da söyleyeyim. Captain Price geri dönüyormuş. Çünkü bu bir şekilde soft reboot deniyor bunlara. Hani o zamanın başka bir hikayesini anlatacak. Yani hikayeyi sürdürmeyecek de
başka maceraları, başka karakterleri
macera anlatacakmış. Microsoft mağazasında 60 dolara ön sipariş.
Ekim ayında alırız. Yani niye ön, işte niye ön sipariş? Bu çıldırıyorum artık şu ön sipariş muhabbetine.
Evet.
Çıktığı zaman alırsın. Sayılı bir şey değil, bilmem ne değil. Yani niye Ekim ayında çıkacak şeyin parasını niye şimdi vereyim ya?
İşte almak isteyen varsa Ekim'e kadar alabilir.
Öyle yapsınlar.
Quake 2'nin Ray Tracing destekli bir sürümü var abi. Bu aslında birazcık hani şeydi, deneysel bir şeydi. İlk başta böyle pek oyuna dönsün sırf, diye bir şey yoktu.
Evet, gösteri içindi. Sonra bayağı bir beğenildi.
Çok beğenildi. Çünkü abi şöyle bir tuhaflık var. Şimdi bugünün en modern oyununda Ray Tracing'i açtın mı? Birkaç şey için açabildiğin için.
Evet.
Şimdi bu oyun çok zaten ilkel kendi günümüz grafikleri için. Günümüz için. Orada Ray Tracing'i bayağı coşturdular.
Ya tabii hani bir acı bir şey bu. Hani evet. Ray Tracing anca işte en yüksek kartlarda bile Quake 2'de çalışıyor.
Damlalıkla veriyorlar normal oyunlarda.
6 Haziran'da çıkacak. Fakat ben şeyi bir türlü bu bültenlerden şeyi çözemedim. Şimdi ben de Steam'de Quake 2 var. Heh. Legal olarak. Hani,
söyleyeyim sana onu ben.
İçine mi eklenecek? Şimdi yoksa abi, ayrı bir şey olarak parayla mı alacağım ben bunu?
Şöyle olacak. Bir defa Nvidia tabii fırsatı kaçırmamış. Onlar bunu üstleniyorlar. Nvidia zaten anonsu geçti. Diyor ki Nvidia ben diyor size bunun 3 tane bölümünü shareware mantığında hani vereceğim diyor. Oynayabileceksiniz, test edebileceksiniz.
Kartı denemek için.
Evet. Fakat diyorlar Quake varsa sende 2. Şu an Steam'den almışsan zamanında neyse.
Evet,
sen
ben aldım
full işte. İşte bedava oynayacaksın.
Güncelleme gibi gelecek
evet,
yani.
Evet.
İyi.
Şu anda hani ben baktım bir ben de bölük pörçükmüş. Quake serisinin tamamını 40 küsür liraya alabiliyorsun Steam'den. Tamamını.
3'ü falan ister misin işte evet. İstersen yoksa bir tek 2'yi al.
Bir tek bunu alabilirsin ucuz bir fiyata. Senin işte bu rating
ya da işte sırf makine çalışıyor mu denemek için zaten bedavasını dene.
Ben o ilk show için çıkanı görmüştüm. Bayağı videolarını izlemiştim. Çok güzel gözüküyor hakikaten. Ama evet. Tabii şey de var abi. Bunda sadece Quake 2'yi o eski grafikleri alıp Ray Tracing koymuşlar değil. Dokularda falan da güncellemeler var. Güncel oynuyorsun.
Gerekir günümüzün 4K ekranlarında oynayacaksın.
Ve şey var. Öyle hani istiyorsan hani single player'ını deneyimledin. Multiplayer falan da destekliyor. Oynayabilecek insanlar.
O zaten daha çok ilgi çeker multiplayer olarak bence. Şimdi günümüzde Quake 2'yi oynayacak adam çok yoktur. Hmm. Sonuçta bayağı eski oyun. Günümüzün ortamlarına, grafiklerine, öyle, şeyine göre. Ray Tracing de olsa, 3 boyutlu tabii, bilmem ne duygusal yansıtma bir şey de olsa Quake 2 sonuçta bu.
Öyle. Yani ne yapacaklar? Şimdi Wolfenstein'i de mı yapacaklar bir daha Ray Tracing'de? Bir yandan da dediğin gibi yani acı bir manzarası var. Çünkü burada bile bu oyun bile aslında Ray Tracing full çalışırken öyle 500 FPS falan da oynamıyor yani. Hani bu da
normal olması evet, gerektiği gibi oynuyor. Evet. Tabii ki, tabii ki. Ya işte bu birazcık da şey yeni teknolojileri denemek için araçlar gerekiyor. Bu onlardan birisi tabii, olarak tabii, test sistemlerine kurulur.
Tabii. Bu güzel haber Xbox Game Pass PC'ye geliyor.
Öyle şimdi Game Pass uygulaması PC'de yoktu. Şeye yarıyor, şey vardı sadece mesela Game Pass'a üye olursan bazı oyunların hem Xbox hem PC sürümü var işte Forza 3 gibi 4 gibi ya da ne bileyim Crackdown falan geçtiğimiz haftalarda incelemesini yaptık. Onları PC'ne yükleyebiliyordun. Fakat hani normalde PC şimdi Xbox'ta girdiğin zaman Game Pass diye ayrı bölüm var falan filan. PC'de öyle bir olanak yoktu ve zaten işte bu Play Anywhere dediğimiz sistemi destekleyen 6-7-10 tane oyunu kapsıyordu. Şimdi Microsoft diyor ki yani PC'ye de tam olarak
evet,
Game Pass'ı getireceğim. Oyun sayısı da 100'ü geçecek diyor.
Aa, güzel.
Ya yeni çıkan oyunların ilk günden Game Pass'a gelmesi avantaj. Hani çünkü şöyle oyunu satın almak konusunda tereddütün var. Çok fazla alayım mı almayayım mı emin değilsin ama merak da ediyorsun. Ya da şey diyorsun ya ben bunu bitiririm 15 günde diyorsun. Crackdown mesela öyle bir oyun. Al işte Game Pass'tan bir aylık Game Pass account'u aç oyna bitir. Game Pass şey bir sistem. Microsoft çok memnun Game Pass'tan. Türkiye'de de memnun.
Evet.
Türkiye'de de memnun. Dolayısıyla hani
sessiz ama
sağlam geliyor.
Sağlam bir şekilde kendine yer eden bir sistem.
Çünkü Game Pass'ın şöyle bir tarafı da olacak. Tam Türkiye belki konsol adedi olarak PlayStation ülkesi olabilir ama işte Microsoft bunu PC'ye getiriyor.
Tabii ki. Yani belki Microsoft'un oyun konusunda yaptığı şeylerin ne kadar net olduğu belli değil. Hani çünkü insanlar ya yaptığı böyle şeyler Xbox'a zarar veriyor mu? Hmm. Güçlendiriyor mu? Ya da tam tersi zarar mı veriyor? Çünkü bir sürü insan diyor ki PC'de oynarım.
Evet.
Madem PC'de var, PC'de oynarım diyor. Ama hani işte Microsoft da ne düşünüyor? Xbox ne kadar daha kaç yıl sürecek? Hmm. Konsollar daha kaç yıl sürecek?
Bir daha bir bak.
Bilemiyoruz.
Sony'nin olmadığı bir yerdesin. Hani öyle bir avantajın da var burada.
Tabii. Ya bu Game Pass Sony'nin bir yanıtı yok.
Yok.
Direkt buna. Microsoft için bir olumlu bir deneme ve
hani
bir başarı oldu. Şimdi buradan öğrendikleriyle bilmiyorum daha gelişmiş ne yaratırlar. Ya da Game Pass gibi bir yazılım servisi oluşur mu bilemiyorum.
Evet, haberler bu hafta bu kadar Levent abi.
Evet. İyi bayramlar diyelim tekrar, herkese. Evet,
İyi bayramlar
diyelim. Bizim bayramımız belirsiz. Hafta sonu... Şimdi gündemi çekmeye çalışacağız.
Cuma günü buradayız evet.
Ya yine çok ufak bir şey bırakalım. Güvenlik payı.
Olabilir.
Çünkü hani senin benim gelmem yetmiyor. Bütün teknoseyri getirmek gerekiyor buraya. Ben bu İstanbul'da olacağım.
Ben de burada.
Benim için gelmek sorun değil ama bilmiyorum. Belki hani bir uzaktan falan kaydederiz. Ama biz amaç yayına devam etmek bayramda. Hı-hı. Da.
Evet. Normal videolar, öteki işte bilim gündemi, işte oyuncular, yani oyun ekibi bize bu hafta için özel bir bölüm hazırladılar. Gündem yerine güzel bir şey var. Sürpriz olsun. Plus'a gelecek. Onun dışında birazcık işte şey yapabildik. Geçen hafta biraz videoları biriktirdik. Bu hafta yayına alacağız.
Evet.
Boş geçmeyeceğiz yani. Evet. Yayınları. Tabii insanlar olacak mı esas ekranda ve onlar bir yerlere gidecek mi o ayrı konu.
Tatil yapacaklar haklı olarak. Sonra gelince de izlerler.
Evet.
Bizim videolar nasıl olsa kalıyor.
Evet.
Silinmiyor.
Peki o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.